Ayrım 13, sayfa 149. Gecenin kutsal karanlığı. Michael Connelly. Boş. Bölüm 18. Boş ve Lourdes günün geri kalanını ev vizitesine gidip gitmeyeceğini görmek için Doktor Hay ve Henriquez'i izleyerek geçirdiler. Henriquez, San Fernando'nun öz evladıydı. Başarılı olmuş ama mahallesini terk etmemiş çocuktu. UCLA'yı bitiren doktor, istese ülkenin her yerinde iş bulabilirdi fakat o evine dönmüştü. Truman Caddesi'nde kendisine gelen çok sayıda hastayla ilgilenebilmek için iki doktorla birlikte işlettiği bir muayenehanesi vardı. Tam bir San Fernando başarı hikayesiydi. Mahallenin bağrından kopmuştu ve şehrin en nezih ve güvenli mahallesi olan Lüks Huntington Estates'te yaşıyordu. Fakat dışarıya yansıyan bu başarı ve saygınlığın yanı sıra adı gizliden gizliye SFPD'nin çete istihbarat dosyalarında geçiyordu. Hem babası hem dedesi Sanfer mensubuydu ve kendi rızasıyla ya da zorla çeteye son derece sadıktı. Henriquez'in çete doktoru olduğundan kuşkulanılıyordu. Boş ve Lourdes de Martin Perez'in katilini tedavi edip etmediğini öğreneceklerdi. Onları Henriquez'e Lourdes'in kuzeni Jay Roth yönlendirmişti. Kendisi çete biriminin radarındaki 3 doktordan biriydi. Fakat diğer ikisi eyalet sağlık kurulunca zaten soruşturulduklarından Jay Roth bu olayda bir tanığın öldürülmesi olayında Sanferlerin kusursuz bir hayat sürüyormuş gibi görünen bir numaralı doktorlarına gideceklerine kanaat getirmişti. Günün büyük bölümü Henriquez'in muayenehanesini gözleyerek geçmişti. Boş da Lourdes de Şerif'in dedektifleri Lanark ile Boyce'un telefonlarını açmamışlardı. Binayı ve Henriquez'e kayıtlı Mercedes-Benz'i izlerken bir yandan da soruşturmadaki sızıntının kaynağını bulmaya çalıştılar. İki olasılık vardı. Ya biri Martin Perez'in polisle işbirliği yaptığına dair Sanferleri uyarmıştı ya da Perez'in bir tanıdığı veya ailesinden biriyle konuşurken ağzından kaçırıp kendini ele vermişti. Boş ve Lourdes ilk seçenek üzerinde durduklarından ihtimalleri değerlendirdiler. Boş arama emrinin uygulanması sırasında teşkilatlar arası irtibattan sorumlu LAPD dedektifi Tom Yarrow hakkındaki kuşkularından bahsetmişti. Fakat Lourdes Yarrow'un vakaya dair Perez'i öldürtecek kadar bilgiye sahip olmadığını belirtti. Dahası Cortez'in çamaşırhanenin otoparkından aramayı izlediğini Lourdes'e Yarrow haber vermişti. Fakat bu samimi bir uyarı da olabilirdi. Yarrow'u Boş'un yanında göstermek için düşünülmüş, daha sinsi bir planın parçası da olabilirdi. Yarrow arama emri için bilgilendirildi dedi Lourdes ama bilgilendirme toplantısında kaynağı ifşa etmedik. Emirde Perez'in adı geçmiyordu. Yarrow'un elinde ne isim ne mekan vardı, bana sorarsan düşük ihtimal. Bunun üzerine maalesef laf tekrar SFPD'ye geldi. Teşkilattaki çoğu polis memuru Sanfer'den doluydu ve 6 kilometrelik kasabada Sanferli olmayan birini tanımadan büyümek neredeyse imkansızdı. Yine de böylesi bir bağlantı genellikle olumlu yönde gelişirdi. Pek çok memur eski tanıdıklarıyla yaptıkları sokak sohbetlerinin ardından çete istihbarat dosyalarına katkıda bulunurdu. Lourdes'in kuzeni Jay Roth da buna bir örnekti. Lourdes teşkilatta geçirdiği süre boyunca bilginin ters yönde aktığı tek bir olay hatırlamıyordu. Hal böyleyken kuşku okları bu kez boşa yöneldi. Perez'in Sanferlere ihanetini ortaya çıkaracak nasıl bir hamle yapmıştı? Boş, şaşkındı, ne diyeceğini bilemiyordu. Dizüstü bilgisayarını çoğunlukla ofis olarak kullandığı hücrede bıraktığını itiraf etti. Fakat hücrenin kapısı daima kilitli ve bilgisayar da şifre korumalıydı. İki engelin de aşılabileceğini biliyordu. Ama Sanfer çetesinin böyle bir tacize yeltenmesini uzak ihtimal olarak görüyordu. ''Başka bir şey olmalı.'' dedi Boş. ''Belki de tekrar Perez'e bakmalıyız. Kim bilir. Belki birini arayıp Cortez'in işini bitireceğini falan söylemiştir. Pek zeki olduğu söylenemez.'' ''Belki.'' dedi Lourdes ama ses sonundan ikna olmadığı anlaşılıyordu. Gizemi çözme çabaları boşa çıkıp ortak bir çıkış noktası üzerinde uzlaşamayınca arabanın içi sessizleşti. Derken Enriquez'in Mercedes Benz'ine bir adam yaklaşıyordu. ''Bu o mu?'' dedi Boş. Lourdes telefonunu Boş'a gösterdi. Enriquez'in motorlu taşıtlar idaresinden indirdiği fotoğrafı ekrandaydı. ''Evet o'' dedi, ''başlıyoruz.'' Enriquez'i takip ettiler. Doktor kuzeye Huntington Estates'e gitti. Girişi sütunlu iki katlı bir evin yanındaki garaja girdi. Garaj eve bağlıydı ve otomatik kapı kapanınca doktor gözden kayboldu. ''Ne dersin?'' dedi Lourdes. ''Sence günü bitirdi mi?'' ''Eğer sabah katili tedavi ettiyse bir ara gidip durumuna bakacaktır bence.'' dedi Boş. ''Ölmediyse tabii.'' ''Doğru.'' ''Ya da bu evde değilse?'' ''Bu da doğru.'' ''O zaman kalıyor muyuz?'' ''Ben kalıyorum. Eğer senin işin varsa yolun aşağısına yürüyüp Uber çağırabilirsin. Harekete geçecek olursa sana haber veririm.''
''Olmaz. Seni burada yalnız bırakamam.''
''Önemli değil. Zaten düşük bir ihtimal.''
''Ortaklar böyle çalışmaz.''
Boş başını salladı. ''Pekala.'' dedi. ''Ama birimizin Uber'le 66 no'lu otoyola gidip yemek alması gerekebilir. Bütün gün ağzıma tek lokma koymadım.''
''Sorun değil.'' dedi Lourdes. ''Eğer o yemekleri seviyorsan.''
Boş oltaya gelmedi. Geçmişte gözetleme yemekleri konusunda birkaç tartışma yaşamışlardı. Doktorun evine yarım blok uzaklıkta tadilatta olduğu için Boş bir evin araba yolunda bekliyorlardı. Boş, emektar Jeep Cherokee'sini inşaat malzemeleri taşımak için kullanılan düz kasa bir kamyonun arkasına park etmiş ve külüstür oraya cuk oturmuştu. Camlar filmli olduğundan telefonlarının ekranlarıyla kendilerini ele vermedikleri sürece doktorun ya da mahalle sakinlerinin dikkatini çekmezlerdi.
''Seals and Crofts diye müzik grubu vardı, hatırlıyor musun?'' diye sordu Lourdes.
''Evet.'' dedi Boş. ''70'lerdeydi değil mi? Bayağı sağlamdılar.''
''Benden önceymiş ama burada yaşadıklarını duymuştum, Estates'te.''
Neredeyse iki saat havadan sudan konuştular ve laf dönüp dolaşıp yine yemeğe geldi. Lourdes hamburger ve sosisli yemek istemiyordu. Boş'a da Meksika yemeklerinden artık gına gelmişti. Tam yazı turu atacakları sırada bir araba yanaştı. Enriquez'in evinin araba yoluna girerken farlarını söndürdü. Etraf zifiri karanlıktı. Fakat Boş inşaat alanının yanından geçerken arabanın markasını görebilmişti. Beyaz bir Chrysler 300.
''İşte beklediğimiz an.'' dedi Boş.
Arabadan kimse inmedi. Egzozundan dumanlar saçan araba Boş'ta çalışarak bekledi. Evin dış ışıkları yanmadan yan taraftan biri çıkıp Chrysler'e bindi.
''Doktor o mu?'' dedi Lourdes.
''Göremedim ama o olduğuna kalıbımı basarım.'' dedi Boş.
Enriquez'in evinin önünden hareket eden araba hiç yavaşlamadan Boş'un cipinin önünden geçti. Boş araç köşeyi dönene kadar bekledikten sonra harekete geçti. İşin zor kısmı Chrysler'ı yerleşim bölgesindeyken fark edilmeden takip edebilmekteydi. Yerleşim bölgesinden çıktıktan sonra diğer araçları kamuflaj olarak kullanmak daha kolaydı. Chrysler San Fernando yoluna, oradan kuzeye Los Angeles'ın Silmar bölgesine yöneldi. Roxford'da sağa dönüp çeyrek dönümlük arazilere kurulu orta sınıf çiftlik evlerinin bulunduğu bir mahalleye girdi. Chrysler Herring sokağını geçti, bir araba yoluna sapıp durdu. Boş yanından geçip gitti. Lourdes gördüklerini aktardı.
''Birkaç adam,'' dedi, ''arabayı karşılayıp doktoru aceleyle içeri götürdüler.''
''İşler sarpa sarmış olmalı.'' dedi Boş.
''Ne yapacağız?''
''Şimdilik bekleyeceğiz.''
''Neyi? Burası Los Angeles. LAPD SWAT'ı çağırıp hepsini kelepçelemeliyiz.''
''Kelepçeleyeceğiz ama doktoru oradan çıkarmalarını bekleyelim. Artık Sanfer'lere çalıştığına dair elimize kanıt geçtiğine göre kuzenin onu tarafına çekip kalan günlerinde oltasında sallandırabilir.''
Lourdes başını salladı. İyi plandı. Enriquez çete doktoru olarak ifşa edilme utancını yaşamamak için muhtemelen çete istihbarat birimine bilgi vermeyi tercih ederdi.
''Yine de Perez'i kimin ispiyonladığını hala bilmiyoruz.'' dedi Lourdes. ''Eğer doktor da muhbirliğe soyunursa bu işleri onun için çok tehlikeli hale getirebilir.''
Boş başını salladı. Bunun üzerine çalışmamız gerek dedi. Ama katilin kim olduğunu öğrendik mi taşlar biraz daha yerine oturacaktır.
19. Bölüm. Boş evine girdiğinde Elizabeth'in kapının önünde duran valiziyle karşılaştı. Aslında valiz Boş'a aitti. Rehabilitasyonun son gününde az sayıdaki eşyasını koyması için ona vermişti. Valizde hala alışverişlik bolca yer vardı. Arka kapıların aralığından Elizabeth'i gördü, balkondaydı. Geldiğini duymadığını düşündü, onu bir süre izledi. Ne kitap okuyor, ne müzik dinliyordu, ne de telefonuyla ilgileniyordu. Sadece manzaraya ve otoyola bakıyor, şehrin damarlarında durmadan akan araçları izliyordu. Manzaranın her zaman değişen ama hep aynı kalan özelliği de buydu. Son yıllarda bu tek düzeliğe Universal Studios'daki Harry Potter tema parkında özel günlerde atılan havai fişekler biraz renk katmıştı. Boş oturma odasından geçti, kapılardan birini kaydırarak açtı ve dışarı çıktı. Selam dedi.
Selam.
Elizabeth gülümsedi. Boş korkuluğa gitti, onu görebilmek için arkasına yasladı.
Toparlıyorsun dedi Elizabeth.
Evet dedi Boş. Doktor Zanga bir görünsem iyi olacak galiba.
Boş Elizabeth'le geçen yıl kısa süreli bir gizli görev sırasında tanışmıştı. Kaçak reçete yazdırmak için eczaneleri dolaşan bir morfin bağımlısı rolüne bürünmüş, topalladığı için de baston kullanmıştı. İşin ironik yanıysa uçakta bir cinayet şüphelisiyle boğuşurken zaten eklem iltihabı olan dizindeki yan bağları zorlanmıştı. Her ay düzenli olarak yıllar önce bir soruşturmada tanıştığı akupunktur uzmanı Doktor Zang'a gidiyordu.
''Yarın sabah ararım.'' dedi.
Elizabeth'in bir şeyler söylemesini bekledi. ''Valizi gördüm.'' dedi.
''Evet, toplandım.'' dedi Elizabeth. ''Gidiyorum ama seninle yüz yüze görüşmeden gitmek istemedim. Tüm yaptıklarından sonra yanlış olurdu.''
''Nereye gidiyorsun?''
''Bilmiyorum.''
''Elizabeth.''
Bir yer bulurum.
Burada var zaten.
Ben burada olduğum için kızın gelmiyor. Bu ikiniz için de adil değil.
Alışacaktır. Hem ben onu görmeye gidiyorum.
Seninle doğru dürüst konuşmuyor. Sen kendin söylemiştin. Mesaj bile atmıyor demiştin.
Dün akşam mesajlaştık.
İyi geceler yazıyorsun, o da karşılık veriyor. Buna konuşma denmez. Benden önce iletişiminiz böyle değildi.
Boş tartışmayı kazanamayacağını biliyordu. Elizabeth haklıydı.
Soruşturmada ilerleme kaydediyoruz dedi. Sana sözünü ettiğim şu dedektif var ya, sanırım epey uğraşıyor, didiniyor. Bize biraz zaman ver. Dün akşam olası bir şüpheliyi soruşturduk.
Ne fark eder ki diye sordu Elizabeth. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Daisy öleli 9 yıl oldu.
Sana sadece şunu söyleyeyim, çok şey fark eder dedi Boş. Bu önemli. Herifi yakaladığımızda anlayacaksın.
Boş bekledi ama yanıt gelmedi.
Özür dilerim, çok geç kaldım dedi. Bir şeyler yedin mi? Evet, bir şeyler yaptım dedi Elizabeth. Dolaba senin için bir tabak bıraktım.
Sanırım doğrudan yatacağım. Yorgunum, dizim de çok ağrıyor. Yarın erken kalkıp Hollywood şubeye gideceğim. Çıkmadan Bayard'ı yakalamaya çalışacağım.
Peki.
Hiç değilse bu gece kalsan. Planın olmadan dışarı çıkmak için vakit çok geç. Bu meseleyi yarın konuşuruz.
Elizabeth cevap vermedi. Valizi odana koyarım dedi Boş. Boş bir anlığına arkasını döndü. Universal'ın üzerinde yeşil ışık yayan bir havai fişeğin göğe yükseldiğini gördü. Tek düze bir sesle patladı. Ordudayken duyduğu havan topu seslerinden tamamen farklıydı. Açık kapıya doğru yöneldi.
Daisy bir keresinde bana Universal'dan bir kartpostal göndermişti dedi Elizabeth. Harry Potter gelmeden önceydi. Jaws turu vardı ama. Kartta köpek balığı görünüyordu, hatırlıyorum. Los Angeles'ta olduğunu öyle anlıyordum.
Boş başını salladı.
Burada otururken küçükken bana yaptığı bir espri aklıma geldi. Okulda öğrenmiş. Dinlemek ister misin Harry?
Elbette.
Alfabe çorbasını fazla kaçırırsan ne olur?
Ne olur?
İçin dışın harf olur.
Elizabeth cevabı verirken gülümsedi, boşta gülümsedi. Elizabeth Madden'in de zamanında ona bu espriyi yaptığını hatırlar gibiydi. Elizabeth'in kederi iyice içine oturdu. Daisy hakkında bilgileri bu şekilde elde etmişti. Elizabeth efkarlanıyor, hatırlıyor ve evden kaçan kızıyla ilgili hikayeler anlatıyordu. Dikişleri sökülene kadar bir fuarda skiball'da kazandığı peluş kaplumbağanın en sevdiği eşyası olduğunu anlatmıştı. Evlerinin yakınında sular altında kalan ceviz bahçesinde Daisy'nin lastik ayakkabılarıyla nasıl koşturduğunu anlatmıştı. Hüzünlü hikayeler de vardı. Daisy'nin en yakın arkadaşı taşındıktan sonra yalnız kalışını, babasız büyüdüğünü, okulda gördüğü zorbalığı ve uyuşturucuyu. İyisiyle kötüsüyle bunlar boşu anne kıza daha da yakınlaştırmış, Daisy'yi onun gözünde bir kurbandan fazlası yapmış, soruşturmayı yürütürken içindeki ateşi ağırlamıştı. Boş kapıda bir an durup başını salladı. İyi geceler Elizabeth, yarın görüşürüz.
İyi geceler Harry.
Boş içeri girerken Elizabeth'in sabah görüşürüz demediğini fark etti. Mutfakta durdu ama sadece dizine koyacağı buzu almak için. Valizi Elizabeth'in kaldığı odaya koydu, ardından kendi odasına geçip kapıyı kapadı. Üstünü çıkarıp uzun bir duş aldı, sonrasında mavi ekose şort ile beyaz bir tişört giydi. Ecza dolabından aldığı sargı beziyle buz torbasını dizine sardı. Telefonunu şarja taktı. Hollywood şubeye gidip vardiyası bitmeden Bayard'la şantaj kartları üzerinde birkaç saat çalışabilmek için alarmı dörde kurdu. Işığı söndürdü, usulca yatağa uzandı, yastıklardan birini başının altına koydu, diğerini de dizinin altına destek yaptı. Böylelikle oluşan hafif kavisle eklemindeki sızı biraz hafifledi. Yine de buz rahatsızlık veriyordu ama sızının uykuya dalabileceği kadar uyuştuğuna kanaat getirene dek dizinden buzu çekmedi. Sargı bezini çözüp suyu akmasın diye buz torbasını yatağın yanı başında tuttuğu şampanya kovasına koydu. Boş çok geçmeden uykuya dalıp hafifçe ordamaya başlamıştı ki odasının açılan kapısına uyandı. Bir an gerildi ama sonra koridordan sızan ışıkta eşikteki kadın silüetini gördü. Elizabeth'ti, çıplaktı. Yatağa geldi, örtünün altına girdi. Boş'un üstüne oturdu. Eğildi, bir şey demesine, yaşlı olduğunu ve randıman veremeyebileceğini hatırlatmasına, cinayetini soruşturduğu kızın annesiyle ilişki yaşamanın uygunsuzluğundan dem vurmasına fırsat vermeden onu dudağından öptü. Boş'u öpmeye devam eden Elizabeth usulca kalçalarını oynatmaya başladı. Sıcaklığı hisseden Boş tepki verdi. Biraz sonra Elizabeth Boş'un şortunun içine uzandı. Boş'un dizinin uyuşukluğu geçmişti. Sızı varsa bile hissetmiyordu. Elizabeth kontrolü ele alıp Boş'u içine aldı. Kalçaları düzenli bir ritimle hareket ederken ellerini Boş'un omuzlarına koyup sırtını yay gibi gerdi. Örtü yere düştü. Boş loş ışıkta ona baktı, tavana bakarcasına başını geriye yatırmıştı, suskundu. Göğüsleri sallanıyordu. Kendi ritmini onunkiyle birleştirmek için ellerini kalçalarına koydu. İkisi de konuşmadı. İkisi de soluk alışverişlerinden başka ses çıkarmadı. İlk önce Boş, Elizabeth'in kalçalarının titrediğini hissetti. Hemen arkasından çaresizce uzanıp onu kendi vücuduna çekti. Diğer tüm duyguları, korkuları, üzüntüleri alıp götüren o anda ve geriye sadece mutluluk bırakan, bazen umut, bazen de aşk. İkisi de kımıldamadı. Sanki birinden biri gözünü kırpsa bu kırılgan rüyadan uyanıvereceklerdi. Derken Elizabeth yüzünü Boş'un boynuna gömerek omzunu öptü. Bazı sınırlar çizmişlerdi. Boş ona evine davet etmesinde bir art niyet olmadığını, evine bağlanma becerisini kaybettiğini söylemişti. Ama işler o raddeye gelmişti işte. Boş acaba veda mı ediyor diye düşün, acaba yarın gidecek miydi? Elini sırtına koyup baş parmağıyla işaret parmağını tırtıl gibi aşağıya doğru gezdirdi. Elizabeth'in kıkırdadığını duyduğunu sandı, eğer öyleyse bu bir ilkti. ''Gitmeni istemiyorum.'' diye fısıldadı Boş. ''Bu bir daha olmasa bile, bir hata olsa bile, gitmeni istemiyorum, henüz değil.'' Elizabeth başını kaldırıp karanlıkta ona baktı. Boş siyah gözlerinde hafif bir parıltı gördü. Göğüslerini göğsünde hissedebiliyordu. Elizabeth onu öptü. Başlangıçtaki gibi uzun ama tutkulu değil. Dudaklarına bir buse kondurdu ve üzerinden kalktı.
''Şampanya kovası mı o?'' diye sordu. ''Geleceğimi biliyor muydun?''
''Hayır'' dedi boş hemen. ''Yani şampanya kovası evet ama dizime sardığım buz torbasını koymak için kullanıyorum.''
''Aa!''
''Bu gece burada kalsana.''
''Olmaz, yatağımı seviyorum. İyi geceler Harry.''
Kapıya doğru ilerledi. ''İyi geceler.'' diye fısıldadı boş. Elizabeth kapıyı arkasından kapadı. Boş, karanlıkta uzun süre kapıya baktı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 160.